Merhaba, Ebeveynlere Denemeler'e hoş geldiniz. Ebeveynlere Denemeler, anne babaların çocuklarıyla yaşadıkları sorunların çözümü için kendi fikirlerimi aktardığım bir podcast serisidir. Doğru soruyu sormanın önemli olduğunu düşünüyorum. Her bölümde tecrübelerimden yola çıkarak oluşturduğum sorulara cevap vererek çocukla yaşanan olası sorunlara çözüm sunmaya başlıyorum. Hazırsanız başlayalım. Merhaba, Ebeveynlere Denemeler'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde uzun süredir kullanımından rahatsız olduğum bir konudan bahsetmek, kendi fikirlerimi söylemek istiyorum. Bu da 2 yaş sendromu. Bunun 4 yaş sendromu da var. Ancak özellikle 2 yaş sendromundan insanlar sanki daha fazla muzdarip gibi geliyor bana. O yüzden kullanımı çok yaygın ve bu kullanımı ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sendrom kelimesinin anlamına baktım sözlükten. Aynen olduğu gibi söylüyorum. Birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak kendilerini gösteren olgular bütünüdür. Şimdi sendrom kelimesinin tıpta kullanımı sanırım uygun. Yani bunda benim de bir karşı çıktığım bir şey yok. Ancak ben bireyin gelişiminde sendrom kelimesinin kullanılmasının özellikle ebeveynlerde yanlış bir algıya yol açtığını düşünüyorum. Çünkü kullanan insanlarla konuştuğumda 2 yaş sendromunun geçici bir şey olduğunu, yani çocukların aslında birçoğunda ortaya çıkıyor, herkes bunu biliyor ama sendromdur, işte gelir ve geçer. Buna bir süre katlanmak gerekir, belki bunun için çocukla bir şey yapmaya gerek yok. Bu gelip geçici, bunun aslında çok da bir önemi yok gibi algılanıyor. En azından benim algıladığım bu. Ancak bence bir çocuğun 2 yaşında yaşadıkları bir sendromdan daha fazlası. Ben bu dönemi çocuk ve ebeveynin birbirlerini tanıdıkları ve anlamaya çalıştıkları bir fırsat olarak görüyorum. Bu açıdan bakınca da bireylerin aktif olarak katıldığı ve hem çocuğu yani çocukla ebeveynler arasındaki ilişkiyi pozitif yönde geliştiren bir süreç haline getirdiğini düşünüyorum. Bu yüzden bence ebeveynler bu sendrom meselesine birazcık böyle bakmalılar. Yani bunun gelip geçici bir dönem olmadığını, bunun gelişimin bir basamağı olduğunu ve bunun dikkatle aslında ele alınması gerektiği bir dönem olarak ele almalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bana göre sendrom denilen şey aslında davranışlar bütünüdür. Çocuğun ihtiyaçlarıdır. Ben ihtiyaç kavramını kullanmayı çok seviyorum. İhtiyacın hem bilinçli hem de bilinçsiz şekilde ortaya çıktığını düşünüyorum. Örneğin bir bireyin sevilmeye ihtiyacı olduğunu varsayalım. Yani buna sanırım kimse karşı çıkmayacaktır. Her birey sevilmek ister. Bir aslında gruba ait olmak ister. Evet, ben burada sevilmeyi ele alacağım. Birey sevilmek ister ve sevgiyi hissettiğinde de bu ona iyi gelir. Bilinçli olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarda da yemek yeme örneğini verebiliriz ya da tuvalet örneğini verebiliriz. İnsan ya da bir varlık aslında acıkır ve ağlar, bunu dile getirir ya da kendi kültüründe bir şekilde bunu çevresine iletir ve çevresindekiler özellikle kendi karşılayamıyorsa bu ihtiyacı karşılar ve bu bireyin bu ihtiyacı artık ortadan kalkar. Sevgide de aynı şekilde birey sevilmeye ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçlar psikolojik ihtiyaçlardır. Bu ihtiyacı her zaman sözle ifade etmeyebilir. Bazen bunu hareketleriyle, davranışlarıyla ifade eder. Bazen de ifade etmemeyi seçebilir. Ancak bu karşılandığında da kişi rahatlar ya da iyi hisseder. Bence bu da bunun bir ihtiyaç olduğunu gösterir. Bir de her zaman olduğu gibi 2 yaş sendromu denilen şeyde de aslında birey kendini ifade etmeye başlar. Yani başlar derken hep ifade ediyordu aslında ama artık farklı bir şekilde ifade etmeye başlar. 2 yaş öncesinde ne oluyor? Bir çocuk anneyle beraber bir varlık olduğunu, anneyle bir bütün varlık olduğunu düşünür. Ancak 2 yaşından sonra şöyle düşünmeye başlar. Ben yürüyorum, konuşuyorum, kendimi bir şekilde ifade ediyorum ve kimsenin yardımı olmadan belli yerlere gidip kendi işlerimi görebiliyorum dediği anda artık ben yavaş yavaş özelliğimi aslında ilan etmeliyim demeye başlar. Ancak o zamana kadar tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamış, tüm ihtiyaçlarını karşılamış ebeveynler bazı davranışların hızlı ortaya çıkmasını ya da ortaya çıkmasına anlam veremeyebiliyorlar. Ya da ne yapacaklarını bilemeyebiliyorlar. Bence aslında sorunlar da burada çıkmaya başlıyor. Ailenin çocuk hakkındaki bilgisi, çocuğun bu gelişim dönemi hakkındaki bilgisi, problem çözme becerileri, eğer bunlar iyiyse aile daha az sorunla ya da daha az sıkıntıyla bu dönemi geçirirken, diğer türlüsü birazcık zorluk olabiliyor, zorluk çekebiliyor ebeveynler. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu, ben bir grafik gibi aslında izlediğinizde çocukların 2 yaşta kendini çevresindekilerin anlayacağı şekilde kelimelerle ifade etmesini ve yürüme becerisini kazanmasını gelişimindeki bir sıçrama olarak görüyorum. Yani grafik azar azar dalgalanırken bu becerileri kazandığı zaman kendi bedeni üzerindeki hakimiyeti ve fiziksel olarak bağımlı olmadığını anladığı dönem bence çok grafiğin büyük sıçradığı dönem. İşte bu sıçramalar bence 2 yaş sendromu denilen şeyi ortaya çıkartıyor. Aslında bana kalırsa bu bebeklikten başlıyor. Yani bir birey, bir insan bebekliğinden itibaren kendi benliğini oluşturmaya başlıyor. Bu bebeklikte de oluyor. 6 aylık dönemde, 1 yaşta, 1,5 yaşta bence bu oluyor. Ancak fiziksel olarak bize çok bağımlı oldukları için biz bunu o kadar fark etmiyor olabiliyoruz bazen. Ancak 2 yaş burada kritik. Yürüme başlıyor, konuşma başlıyor. İşte 1 sene sonra eğer imkan varsa çocuk kreşe gitmeye başlıyor. Kıyafetler alınıyor, oyuncaklar alınmaya başlıyor. Artık oyuncakların alınmasında söz sahibi olmaya başlıyor yavaş yavaş çocuk. Yaş büyüdükçe de çocuğun alanı genişliyor. İlk başta sadece bir pusetteyken şimdi evin içinde özgürce dolaşan bir çocuk. Bir yıl sonra artık okulda giden, alınan bir çocuk, geziye giden bir çocuk, daha fazla arkadaşı olan bir çocuk. Artık ilkokula başladığında bazı durumlarda eğer yakınsa ve ortam uygunsa çocuk eve bile kendi gelmeye başlıyor. Arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri daha fazla genişliyor. Yani çocuğun alanı genişledikçe, çocuğun dünyası büyüdükçe çocuğun istekleri ve ihtiyaçları da tabii ki artmaya devam ediyor. Ancak aile işte küçük yaşta bu ihtiyaçların farkına varmadığı için ya da bu ihtiyaçları görmezden geldiği için bu sorunlar birikerek bir sonraki döneme, bir sonraki yıla aktarılmaya başlıyor ve bu birikiyor. Tabii ki mevcut sorunlarla beraber başka sorunların da tabii ki ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Peki böyle sorunların ortaya çıkmasını azaltmak, bu sorunların büyümesini engellemek ya da daha iyi bir şekilde bu süreci yönetmek için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki bu konu hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Ben danışanlarıma hep aynı örneği veriyorum. Aslında liseden çıktığınızda bir meslek sahibi olmuyorsunuz. Eğer bir meslek lisesine gitmediyseniz, üniversitede siz bir meslek için okuyorsunuz. Tam 4 sene boyunca eğitim alıyorsunuz ve sınavlara giriyorsunuz, ödevler yapıyorsunuz, projeler hazırlıyorsunuz, gerekiyorsa stajlar yapıyorsunuz, bitirme ödevleriniz var. Yani çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Ancak bir çocuk sahibi olduğunda onun hakkında bir meslek kadar bilgi sahibi olamıyoruz çoğu zaman ya da bunun için bir adım atmıyoruz. Genelde de şöyle söylüyorum, yani çocukların bir meslek kadar kıymeti yok mu diyorum diye soruyorum. Böyle diyorum ama yanlış anlaşılmak da istemem. Ebeveynlerin çocuklarını her şeyden çok sevdiğini ve her şeyden çok değer verdiğini biliyorum. Biz mesleğimiz gereği bir şeyi anlatmak için bazen benzetmeler ya da metaforlar kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Aslında benim yapmak istediğim de bir farkındalık oluşturmak. Ya bunu iki şekilde yapabilirim. Aileye şunu söyleyebilirim. Kitap okuyun. Niye şimdiye kadar kitap okumadınız? Böyle yapmanız gerekiyordu gibi bunu direkt söylemek var. Bir de bir şeye benzeterek ya da bir metafor yoluyla anlatmak var. Ben bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum bu açıdan. Bunun ikinci bir yolu da var tabii ki. Çocuklar hakkında bilgi sahibi olmanın tabii ki o da birine sormak. Çevrenizde bu konuda bilgi sahibi olduğuna, doğru bilgi sahibi olduğunu inandığınız birine sorabilirsiniz. Ya da bir psikolog ya da psikiyatriste giderek aslında bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim de danışma sürecinde en çok önem verdiğim, değer verdiğim şeylerden birisi de ebeveynlerin psiko eğitimidir. Hangi dönemdeyse bana gelen danışan çocuk, ailesine o dönemdeki çocuğu aslında anlatırım birazcık. Bu dönemdeki çocuk nasıl düşünür, neye ihtiyacı vardır? Danışma sürecinde bana söylenen şeylerle beraber nelerin yanlış yapıldığı, nelerin doğru yapıldığı ya da nelerin değiştirilmesi gerektiği ile ilgili danışmanlık da veriyorum. En çok değindiğim konu ise rehberlik kısmı. Ben şuna inanıyorum, bir bireyin yetişkinlikle dahil olmak üzere çok uzun süre ebeveynlerinin rehberliğine ihtiyacı vardır ve bunun çok küçük yaşlarda başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bence tabii ki en kritik yaşta 2 yaş dönemidir. Ebeveynlerin bunu yapmaları için de konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekiyor. bazen çocuğun yanlış yapmasına fırsat verip o yanlışı kendisinin görmesi ve kendisinin düzeltmesi için bazen ona fırsatlar tanımak gerekiyor. Çünkü çocuklar her zaman isteklerini ve ihtiyaçlarını bizim gibi uygun bir şekilde, bizim anlayacağımız şekilde dile getiremeyebiliyorlar. Aslında ben yetişkinlerin bile ihtiyaçlarını ve isteklerini düzgün bir şekilde iletemediklerine inanıyorum. Buna en basitinden yemek örneğini verebiliriz. 2 yaşından sonra işte 2-3-4 yaşlarında bazen yemek yememek ister, bazen de uygun olmayan bir saatte yemek ister. Burada istediğini elde edemediğinde de aşırı davranışlar sergileyebilirler. Özellikle bebeğinlerin en çok şikayet ettiği konu da çocukların bu aşırı davranışları, ağlamaları, kendini yerlere atmaları, bazen işte kafasını yerlere vuruyor, duvarlara vuruyor, çığlıklar atıyor demeleri. Aslında bunlar çok yaygın olan şeyler. Ancak iyi yönetildiğinde hem çocuğun ihtiyaçları doğru şekilde karşılanır, hem de aile bunu bu konuda çok uzun süre sorun yaşamaz. Ben şöyle diyorum, yani çocuk 1 yaşında, 1,5 yaşında annenin memesinden süt emiyor. Bunu ilk doğduğu andan neredeyse 2 sene boyunca bu devam ediyor. Şimdi her istediğinde neredeyse anneler meme veriyorlar çocuklarına, karınlarını doyuruyorlar. Ve 2 sene boyunca en temel ihtiyaç olan yemek ve bir de tuvalet tabii ki var. Bu ikisi her zaman karşılanıyor, eksiksiz karşılanıyor ve hiçbir sorun çıkmıyor aslında. Ve çocuk kendi özelliğini kazanıp bir şey yapmak istemediğinde engelleniyor. Engellenme ortaya çıktığında da tabii ki çocuk bir tepki gösteriyor. Bu çok normaldir. Yetişkin bir insan için bile, yetişkin biri engellendiğinde bir tepki gösterir. Bu bazen bağırmak olabilir, bu bazen hiçbir şey yapmamak olabilir, bazen de kendini sıkmak olabilir. Böyle görürsünüz, insan kıpkırmızı olur, titremeye başlar. Aslında bu da bir tepkidir. Çocuğun burada yaptığı şey de kendi bedeni üzerinde hakimiyet kurmak istemektir. Bu da çok doğaldır. Buna şımarıklık ya da çocukluk olarak bakmamak gerekiyor. Çocuğun kaslarının tuvaletini tutmaya hazır hale gelmesinin de bu yaşa denk gelmesi bence tesadüf değildir. Çocuk yemek istemediğinde zorlarsak, utandırırsak, kıyas yaparsak, yani iş inatlaşmaya dönerse bu burada sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bir öğün bir şey yememek istemesini anlayışla karşıladığınızda diğer öğünde yemek yemesi için bir öncekine göre daha motive bir çocuk ortaya çıkacaktır. Bu fırsatı ona vermek gerekiyor aslında. Bu kararına saygı duyduğunuzda da yavaş yavaş, tabii ki bir anda olacak bir şey değil çocuklukta, yani çocukta olan değişimler bir anda olmuyor. Yavaş yavaş kalkanları indirdiğini göreceksiniz aslında. Tabii bu tarz şeyleri hayatın her alanında yapmak gerekiyor. Hayata yaymak gerekiyor bunu. Hali hazırda birçok sorun varken sadece tek bir sorunda bunları uygulamaya başlarsanız eğer, diğer alanlarda sorun devam eder ve sanki çabanız boşa gidiyormuş gibi gelir. Ancak bu tarz sorunlar yaşayan ailelerde birçok alanda sorunlar vardır. Yani evden çıkmak, eve girmek, alışveriş yapmak, parkta işte çocuğun yaşıtlarıyla oynaması, banyoya girmek, okula gidiş süreci, okuldan çıkma süreci. Ya aklınıza artık ne geliyorsa birçok alanda ebeveynler sorun yaşıyorlar. Bunlar için topyekün bir değişim gereklidir. Çocuklar bilinçli bir ebeveynin rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Başta söylediğim gibi ancak anlayışınızı değiştirdiğinizde bunları yapmak kolaylaşıyor. Yaygın olarak duyduğum bir şey de bu yaş çocuklarının her şeyi reddettiği. Zaten bu cümle yanlıştır. Çocuklar her şeyi reddetmezler. Mutlaka bir tane bile olsa kabul ettikleri bir şey vardır. Kullanılan kelimelerin ve kurulan cümlelerin bizim algımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı değiştirdiğini düşünüyorum. Bu dönemde çocuklar kendinden istenileni çokça reddederler. 2 yaşında biri gibi düşündüğünüzde ondan yapmasını ve yapmamasını istediğimiz ne çok şey olduğunu anlamak gerekiyor. Yani bunu düşündüğünüzde aslında çocuğunuza da hak veriyorsunuz. Yemek yerken oturacaksın, işte yemeğini bitireceksin. Doyup doymadığının tabii ki kararını benim belirlememe karışmayacaksın. Ben yeterli görürsem yemekten kalkabilirsin, yemeğin bitmiştir. Değilse yemek zorundasın yani. İşte ne var? Yemekten sonra ellerini yıkayacaksın. Ellerinle işte cama aynaya dokunmayacaksın. Çorapsız gezmeyeceksin. Oyuncaklarına benim istediğim gibi oynayacaksın. İşte bağırmayacaksın, kızmayacaksın, benimle düzgün konuşacaksın. Bu da tabii ki ailelerin, çok ebeveynlerin çok önem verdiği şeylerden. Tuvaletini önceden bana söyleyeceksin mutlaka. İşte kaçırmak olmaz. Oyuncaklarını arkadaşlarına mutlaka paylaşmalısın, çünkü paylaşmak çok önemlidir. Öfkelenmeyeceksin ve öfkelendiğinde de benim istediğim şekilde, uygun şekilde tepki göstereceksin. Böyle baktığınızda hayatının her alanında çocuktan çok fazla beklenti içindeyiz. Bunların bir kısmını sözlü, bir kısmını da sözsüz olarak onlara iletiyoruz. Biz çocuğun hayatının üzerinde bu kadar hakimiyet kurmak isterken doğal olarak o da kendisi yapmak istiyor bunu. Ya biz hepsini ona bırakamayız tabii ki. Her şeyin kararını ona bırakamayız. Ancak mutlaka ona bırakacak alanlar vardır. Aslında sorun da işte burada, dengede. Yani siz her şeyin kontrolünü almaya çalıştığınızda ya da her şeyin sizin istediğiniz şekilde olmasını istediğinizde sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak onun yapabileceği şeyleri ya da onun karar verebileceği şeyleri ona bıraktığınız zaman işte çatışma yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Tabii ki bitmez yani, bunu sıfırlamak mümkün değil. Mutlaka çatışma olacak. Mesele, çatışma çıktığında buna aslında nasıl yaklaştığınız ve nasıl çözdüğünüz. Burada ben şöyle diyorum, en azından bedeni üzerindeki hakimiyetini ona bırakırsak bu aradaki çatışma ve gerginlik büyük ölçüde azalıyor ve ilişki daha, kendi tabirimle, sıcak oluyor. 2 yaşta kaldırabileceği kadar kararı bence onlara bırakmalıyız. Çocukların yemek yeme konusu bana danışmaya gelen ailelerde hem temel hem de yan sorunlar olarak çokça karşıma çıkan bir sorun olduğu için buradan ele almak istiyorum. Bu konuyu ele almak istiyorum. Yemekte çıkan sorunların temelinde çocuğun kendi bedenini bilemeyeceği düşüncesi ve sınır sorunları yatar. Çocuk az yer, ebeveynler doymadın ya da tabağındaki bitecekler ya da çocuk hiç yemez, aile bin bir türlü oyunla yedirmeye çalışır. Çalışırken ortaya birçok sorun çıkar. Bazı ebeveynler işte kendileri yedirmeye başlarlar. Çocuğun yemesi mümkünken iş bambaşka bir yere gider. Ebeveynlerin böyle yapmasının sebebinin ben kendi kaygıları olduğunu düşünüyorum. Sorduğumda da genelde aslında konu buraya geliyor. Hatta birçok ebeveyninde de bu düşüncemi kanıtlayan veriler bile alıyorum. Ebeveynler çocuklarını aç kalacakları ve güçsüz olacakları konusunda kaygılanıyorlar. Bazen de bunu alışkanlık haline getirecekleri konusunda kaygıları oluyor. Ya da kafalarında çocuklarının nasıl yemek yemeleri gerektiğiyle, ne kadar yemek yemeleri gerektiğiyle ilgili bir ön yargı, bir kalıp varsa çocuklarını buna uydurmaya çalışıyorlar. Çocuklar yemeyeceklerini söylediklerinde de onları bu sefer ikna süreci başlıyor. İşte bu çok sağlıklı, yemezsen büyüyemezsin, bak kardeşine bak, o nasıl yiyor, biz nasıl yiyoruz gibi cümleler kuruyoruz. Ben bu cümlelerin çocuğa geçmediğini düşünüyorum. Siz bunları söylediğinizde çocuğun aslında bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor. Çünkü büyümek, işte sağlıklı olmak, başkasının nasıl yemesi gibi şeyler, bunlar 3 yaş çocuğunu, 4 yaş çocuğunu, 2 yaş çocuğunu bence ilgilendirmiyor. Bunlar sizin kaygılarınız. Çocuk için bunlar daha sonra önemli hale gelecek. Yani çocuk şimdiye bakar. Şimdi istiyor muyum? Şimdi eğlenceli mi? Şimdi oyun var mı? Şimdi rahat mıyım? Aslında sizin bunları sağlamanız gerekiyor. Bunları nasıl sağlayacaksınız? Tabii ki evinizin durumuna göre, uygunluğuna göre, çocuğunuzun karakterine göre, kendi ayırdığınız biçime göre, artık neyse. Yani tabii ki yemek yerken siz yemek yediğinizde oyun oynayamazsınız. Peki nasıl olabilir mesela? İşte yemeğin şeklini onun seveceği bir hale getirebilirsiniz. Yemek yerken konuşma oyunları oynayabilirsiniz. Tabii yemek yemeği engellemeden olursa daha iyi olur. Çocuklar oyuncaklara yedirme oyunundan hoşlanıyorlar. İşte onun sevdiği oyuncaklara işte bir kaşık verip sonra kendisine verip bunu bir oyun haline getirebilirsiniz. Eğlenceli hale getirdiğinizde ve hayatınıza adapte ettiğinizde daha az tepki göstermeye başlayacaktır. En azından masaya gelmesi daha kolay olacaktır. İlk başta yapılanlar, işte çocuğu ikna etmek sürecinden bahsediyorum, ilk baştakinden kastım. Yemek yemek çocuğun yapmak isteyeceği bir etkinlik olmaktan çıkıyor. Aksine yemek zamanının onun rahat hissedeceği ve mümkünse eğlenceli hale getirirseniz yemek masasına oturmak ya da yemek yemek artık bir sorun olmaktan çıkacaktır. Sözlerinizi değil, ortamı ve anlayışınızı değiştirdiğiniz zaman her şey yerli yerine oturmaya başlıyor. Çocukların dil becerileri yeni yeni gelişmeye başladığından duyguları yükseldiğinde kendini ifade etmekte zorlanabilirler. Bu her zaman öfke içinde geçerli değildir. Çocuk çok heyecanlandığı zaman da çevresinin garip bakışlarına maruz kalabilecek farklı davranışlar da yapabiliyorlar. Özellikle heyecanlandıklarında, çok mutlu olduklarında, bunu çok yüksek hissettiklerinde çevrelerine göre tabii ki garip davranışlarda bulunabiliyorlar. Ancak sorun olan şey çocukların öfke hissettiklerinde dışa vurdukları davranıştır. Öfkelendiğinde de bir tepki, yani bir davranış ortaya çıkar. Bu bir şeyi atmak olabilir. bir şeye ya da birine vurmak olabilir. Bu kendisine ya da başkasına. İşte bağırabilir. Yani bir şekilde bunu dışa vurur. Aslında sorun budur. Ancak genelde aileler için öfkelenmesi sorun olur. Yani birçok ebeveynle de bu ikisinin ayırt edilmesi konusunda seanslarda konuşuyoruz bazen. Öfke ve saldırganlık. Öfke bir duygudur. Ortaya çıkan saldırganlık bir davranıştır. Biz genelde şöyle diyoruz. Tüm duygular kabul edilmelidir. Yani öfke kabul edilmelidir, kıskançlık kabul edilmelidir, mutluluk kabul edilmelidir, şaşkınlık kabul edilmelidir, üzüntü kabul edilmelidir. Ancak ortaya çıkan bunlardan sonra ortaya çıkan davranışı uygun hale getirmek gerekiyor. Çocuğun öfkeli davranışları bir anda ortaya çıkmıyor. Bunu çocuk birçok davranışı tekrar ederek öğreniyor. Peki bu nasıl düzeltilecek? Tabii ki çocuğa uygun şekilde davranılacak, sınırlar uygun şekilde çizilecek ve her zaman sakin ve sabırlı kalınacak. Örneğin çocuğun prizle oynamak istediğini düşünelim ve orada sınırı çizmelisiniz. Bir tanem ben sana izin veremem prizle oynamana. Çocuk aşırı davranışlar sergilemeye başladığını varsayalım engellendiği için. Buna izin veremem çünkü bu senin sağlığın için hiç iyi değil. Niye? Çünkü bunun geri dönüşü yok. Bu çocuğun canıyla ilgili bir şey. Lütfen başka bir şeyle oynamayı seç. Tabii çocuk aşırı davranışlarına devam edecek. Sabırla, sinirlenmeden beklemek gerekiyor burada. Çünkü siz böyle yaptığınızda çocuk öfkelenmenin karşısında sakinliği görüyor. Siz de öfkelenirseniz eğer çocuğun davranışını aslında pekiştirmiş oluyorsunuz. Şöyle oluyor, ben öfkeleniyorum, annem de öfkeleniyor. O zaman öfkeye öfkeyle karşılık vermemiz gerekiyormuş gibi bir şey öğreniyor çocuk. Burada ebeveynler ne kadar sakin kalırsa o kadar iyi oluyor. Çünkü bu sakinliği gören çocuklar en azından şiddetini ilk başlarda yavaş yavaş azaltmaya başlıyorlar. Ve sabırla beklemesi gerekiyor ebeveynlerin. Sinirlenmeden bekleyecekler ve çocuk sakinleştiğinde konuşmak için hazır olduğunda seni bekliyorum diye demeliler birkaç kere bunu dediğimizde çocuk artık işte belki yarın gelebilir, belki 15 dakika sonra gelebilir ama buradan da şunu öğrenir, sorunlar konuşarak çözülür. Bunu defalarca yaptığınızda ancak sabırla bir yere varır yani çocuk ancak o zaman bir şeyler öğrenir. Yani burada çocuğa şunu da diyebiliriz, çocuğum sakin kal biz her şeyi konuşarak çözebiliriz de diyebiliriz. Ancak böyle gösterdiğinizde ve bunu hayatınızın bir parçası haline getirdiğinizde artık sorunlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ortaya çıkan sorunları da daha etkili şekilde çözüyorsunuz. Çocuğun sakinleştiğini varsayalım. Sakinleştiğinde sarılmak isteyip istemediğini sorabilirsiniz. Sarılmak çok önemlidir. Çocuğa sevginizin hiçbir zaman bitmediğinin göstergesidir. Ne olursa olsun çocuğun kabul gördüğünü hissetmesini sağlar. Ayrıca ortadaki durumun sevgiyi göstermek ile ilişkili olmadığı mesajını verirsiniz. Yani onun aşırı davranışlarının, oyuncak atmasının ya da size vurmasıyla sizin ona sevginiz arasında bir ilişkinin olmadığını öğrenir. Yani onun kötü davranışları sizin sevginizi azaltmayacaktır. Sonra da neden izin vermediğinizi konuşabilirsiniz. Burada yine aşırı davranış ortaya çıkabilir. Ancak bunu tekrarlamanız gerekiyor. Yaptığınız şey de sınırı çizmek ve bu çizdiğiniz sınırın uygun şekilde arkasında durmaktır. Aslında rehberlik dediğimizde budur. Bir daha bunun yaşanmaması için de neler yapabileceğinizi konuşabilirsiniz. Beklemeleriniz ve sakinliğiniz çocuğun çok şey öğrenmesini sağlıyor dediğim gibi. Ya bu tarz aşırı davranışlar bu yaşlarda hoş görülürse eğer, bu da çok yaygın. Özellikle sosyal medyada çok görüyorum ben bunları. Sınırlar doğru çizilmediğinde tabii ki bu davranışlar ortaya çıkıyor. Bir şey yapılmadığı zaman o davranış büyük ihtimalle aynen devam ediyor. Nadir de olsa azalıyor, bazen de artıyor. Yani bunu çocukluğa vermek, ya bu çocuktur böyle yapar, İşte büyüyünce bu düzelir, biraz daha uysallaşır gibi şeyler 6 yaşında, 7 yaşında davranış sorunlarıyla bize başvurulmasıyla bitiyor. Sorun yaşanan alanların da artmasına sebep oluyor. Unutmamak gerekiyor ki 2 yaş dönemi ya da diğer gelişim dönemlerinde çocuğun ihtiyaçları sizin kaygılarınızdan daha önemlidir. Çünkü çocuk sizin kaygılarınız değil, kendi ihtiyaçları doğrultusunda gelişmelidir. Bu bölüm bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.